Kilise tarihinde Elçi Pavlus'un yaşam öyküsü çok ilginçtir. Birinci yüzyıldan günümüze kadar İncil'in bir parçası olan Pavlus'un yazıları, insanlara bereket olmuş, tanrı bilim sorulara yanıt vermiş ve inanlılar topluluğuna girmeye çalışan birçok yanlış ve sahte öğretilere karşı inanlıları uyarmış, onlara yol göstermiştir. Pavlus'un vahiy yoluyla kaleme aldığı 13 mektubu vardır. Bu 13 mektuptan 4 tanesini Pavlus cezaevinden yazdı. Bu nedenle bu mektuplara cezaevi mektupları deniyor. Yorumunu yaptığımız Efeslilere mektup bunlardan biridir. Pavlus bu mektubu Roma'da cezaevindeyken istedan sonra 62 yılı dolayında kaleme aldı. Efes, Anadolu'nun ve büyük bir olasılıkla Roma İmparatorluğu'nun doğu bölümünün en önemli kentiydi. Şehir, İsa'dan önce 2000 yılında Hititliler tarafından kurulmuştu. İsa'dan önce 1000 yılında Yunanlılar gelene kadar bir doğu, bir Asya kentiydi. Burada doğu ve batının bir karışımı bulunuyordu. 2500 yıl süren uzun zaman boyunca Efes dünyanın en önemli kentlerinden biriydi. Pavlus Efes'te çok etkin bir hizmet başlattı. 2 yıl boyunca Tiranus okulunda konuştu ve iyi haber Anadolu'nun her merkezini etkiledi. Sonunda Asya ilinde yaşayan herkes Rabbin sözünü işitti ve birçok kişi iman etti. Efeslilere mektup, inanlılar topluluğunu Tanrı'nın bir şaheseri, eski antlaşmada açıklanmamış bir sır olarak açıklar. Elle yapılan herhangi bir tapınaktan çok daha harikadır. İçlerinde kutsal ruhun yaşadığı diri taşlardan yani inanlılardan yapılmıştır. Efesliler, İncil'in Alp dağları, kutsal kitaptaki gerçeklerin en yüksek noktası, kutsal kitabın vahiy edilişinin doruğu olarak da kabul edilir. Efesliler mektubu 6 bölümden oluşmaktadır. İlk 3 bölümü kilisenin göksel çağrısı hakkındadır ve doktrinseldir. Son 3 bölümü kilisenin yeryüzündeki davranışları hakkındadır ve çok pratiktir. Birinci bölümde kilise bir beden olarak resmedilir. İkinci bölümde kilise bir tapınaktır. Üçüncü bölümde kilise bir gizdir. Pratik bölüme geldiğimizde dördüncü bölümde kilise yeni bir yaratıktır. Yeni bir adamdır ve dünyada yeni insana yaraşan bir şekilde yaşaması gerekiyor. Beşinci bölüm kilisenin bir gelin olduğunu betimler. Günümüzde kilise gelin değil. Pavlus 2. Korintoslular 11-12'de sizleri Mesih'e sunmak üzere nişanladım demiştir. Ve bir gün kilise Rabbin gelini olacaktır. 6. bölümde ise inanlıların ruhsal savaşları ele alınmaktadır. Şimdi yorumunu yaptığımız Efeslilere mektubunun yorumuna kaldığımız yerden devam edeyim. İsa'dan sonra 62 yılında 4 kişi günümüz Türkiye'sine gitmek üzere Roma'dan yola çıktılar. Bu 4 kişi üzerlerinde 4 önemli belge taşıyorlardı. Bu dokümanlar Mesih inancı konusunda en muazzam bilgiler içeren nitelikte mektuplardı. O günlerde Roma'da tutukluyken bu mektupları kaleme almış olan kişinin gönderdiği belgelerin önemini Roma yetkilileri anlamadı. Eğer anlasalardı belki de mektupların Roma'dan çıkmasına izin verilmezdi. Yani bu adamlar yakalanıp belgeler ellerinden alınırdı. Bu adamlar Elçi Pavlus'la vedalaştıklarında her birine gidecekleri yere götürülecek birer mektup verilmişti. Bu dört mektup Tanrı sözünde yer alır ve bugün bu dört mektubu yeni antlaşma kesiminde yani İncil'de okuyabiliriz. Bu mektuplara Pavlus'un cezaevindeyken yazdığı mektuplar deniyor. Neden? Çünkü Pavlus bu dört mektubu Roma'da tutukluyken yazdı. O dönemde Pavlus Roma İmparatoru olan Nero'nun önünde yargılanmak için zamanını bekliyordu. Pavlus Roma vatandaşı olduğundan dolayı Yahudiler tarafından suçlandığı zaman vatandaşlık hakkını kullanarak Roma İmparatoru'nun önünde yargılanmayı istemişti. Şimdi Roma'da tutuklu olarak savunmasının dinlenmesini bekliyordu. Bu sözü edilen dört kişinin kim olduklarına bakalım. İlki Filipi kenti sakinlerinden Epafrodit adında bir adamdı. Tabi olarak Filipili olduğu için kendisine Filipi'deki topluluğa götürülmesi için bu mektup verildi. Buna İncil'de Filipililere mektubu deniliyor. İkinci kişi Tiyukus adında Efesli bir adamdı. Ona da Efesliler mektubu verildi. Üçüncü kişi Epafra adında Kolose kentine ait bir imanlıydı. Ve ona Koloselilere mektubu verildi. Son kişi ise Onisimos adında bir köleydi. Onisimos, Mesih imanlısı olan efendisi Filomon'dan kaçmış ama daha sonra Pavlus'un yardımıyla Rab İsa'ya iman edince geri efendisine gitmek üzereydi. Giderken Pavlus'un efendisi Filomon'a yazdığı bir mektubu da beraberinde götürüyordu. Bu mektup kutsal yazılarda Filomon mektubu diye geçer. Şimdi bir, Epafrodit Filipiliydi ve Filipililere mektubu taşıyordu. İki, Tiyukus Efesliydi ve Efesoslulara mektubu taşıyordu. Üç, Epafra Koloseliydi ve Koloselilere mektubu taşıyordu. Onisimos Kolose'den kaçmış bir köleydi ve efendisi olan Filomon'a mektubu taşıyordu. Bu mektuplar Mesih'i, kiliseyi, Hristiyan yaşamını ve hepsinin işlerliğinde birbirleriyle olan bağlantıyı bileşik bir şekilde yansıtıyorlardı. Bu çeşitli yönler en yüksek düzeydeki Mesih inancı yaşamını sunarlar. Efesoslara mektubu Mesih'in bedeni olan inanlılar topluluğunu sunar. Sözünü ettiği inanlılar topluluğu başının Mesih olduğu görünmeyen kilisedir. Kolosalılar beden olan inanlılar topluluğunun başı olarak Mesih'i sunar. Vurgu inanlılar topluluğu yerine Mesih'tedir. Efesoslularda vurgu bedende, Koloselilerde baştadır. Filipililere mektup dinamiği Mesih olarak inanlılar topluluğunun yaşamını sunar. Beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim diyor Pavlus 4.13'te. Filomon putperest bir topluma iman yaşamını işlerlikte gösterir. Pavlus, Onisimos'un efendisi ve bir Mesih imanlısı olan Filomon'a şöyle yazmıştır. Bu nedenle beni kendine ruhsal paydaş sayıyorsan kendisini beni kabul eder gibi kabul et. Eğer herhangi bir konuda sana haksızlık etmiş ya da borca girmişse bunu benim hesabıma yazasın. Müjde, birinci yüzyılda gerçekten yaşanıyordu ve bu gerçekten hedefi yerine getiren bir şeydi. Bu program ile yoluna başladığımız Efesoslara mektupta göreceğimiz şey de budur. Efesoslara mektubun konusu, Efesoslular kiliseyi Tanrı'nın şaheseri eski antlaşmada açıklanmamış bir gizem olarak açıklar. Elle yapılan herhangi bir tapınaktan çok daha harikadır. İçlerinde kutsal ruhun yaşadığı diri taşlardan yapılmıştır. Mesih'in yaşayacağı şekilde yaşayan ve şeytanın hilelerine karşı onunla güreşen Mesih'in bedenidir. Bir gün inanlılar topluluğu dünyadan ayrılacak ve gelini olarak Mesih'e sunulacaktır. Doktor Arthur, Efesliler için Paulus'un cennetin üçüncü katından söz eden mektubu demişti. Bir başkası ona İncil'in Alp Dağları adını vermişti. Efesoslular kutsal kitabın yüksek dağıdır. Kilise yani inanlılar topluluğu mektubudur. Birçok yorumcu onu kutsal kitaptaki gerçeklerin en yüksek noktası, kutsal kitabın vahiy edilişinin doğruluğu olarak kabul eder. Ve bu doğrudur. Bazıları Efesosluların seçilmiş olanlardan başka kimsenin onu anlayamayacağı kadar derin olduğunu bile ima etmişlerdir. Bunu söyleyen kişilerin kendilerini o içinsel gruba dahil ettiklerine hep dikkat etmişimdir. Değerli dostum, size karşı dürüst olmam gerekirse bu mektubun derinliklerini yeterince araştırıp tartabilmiş ya da yüksekliklerine çıkabilmiş gibi görünmeyeceğim. Bu mektup çok yüksek ve kuvvetlidir. Bu mektubun yükseklerdeki havasında nefes almak zordur. Mektubun yorumunu incelemeye daldığımızda bunun doğru olduğunu göreceksiniz. Kılavuzumuz olan Kutsal Ruh'un yardımıyla onu anlamak için elimizden geleni yapacağız. Bugün ülkemizde bulunan ilk 7 kilisenin hepsini ziyaret ettim. En çok Efes'te kaldım. 7 kilisenin önde geleni olan Efes'i ziyaret fırsatının tadını çıkarttım ve gerçekten de muhteşem bir kentmiş. Kutsal Ruh, Pavlos'un Efes'in önemli bir merkez olduğu Anadolu'ya ikinci müjde yolculuğunu yapmasına izin vermemişti. Kutsal Ruh'un Tanrı sözünü Asya ilinde yaymalarını engellemesi üzerine Pavlos'la arkadaşları Frigya ve Galatya bölgesinden geçtiler. Kutsal Ruh, yolu kapamış ve Pavlos'a şimdi oraya gidemesin demişti. Nedeni bize söylenmemiştir ama Tanrı'nın zamanlamasının kusursuz olduğunu biliyoruz. Onu oraya daha sonra gönderecekti. Bunun üzerine Pavlos batıya, Makedonya'ya, Filipi'ye, oradan Beriye'ye, oradan da güneye, Atina'ya, sonra Korintos'a gitti. Ve daha sonra dönüş yolunda Efes'ten geçti. Orada çok büyük bir fırsat gördü. Efes'e vardıkları zaman Priskilla ve Akvilla'yı orada bıraktı. Kendisi Havra'ya giderek Yahudilerle tartışmaya başladı. Pavlos, müjde için var olan fırsatlardan o denli hoşnut olup etkilenmişti ki geriye dönmeye söz verdi ve bu sözünü üçüncü müjde yolculuğunda yerine getirdi. Kendisinin ikinci ve üçüncü müjde yolculukları arasında oraya Apollos adlı başka bir müjdecinin daha gitmiş olduğunu keşfetti. Apollos, Rabbimiz İsa Mesih'in lütuf müjdesini değil, sadece Yahya'nın vaftizini vaaz etmişti. O sırada Apollos, Rab İsa'yı bilmiyordu ama daha sonra kendisi müjdenin büyük bir vaizi oldu. Pavlos, Efes'te çok etkin bir hizmet başlattı. 2 yıl boyunca Tiranus okulunda konuştu ve müjde Anadolu'nun her merkezini etkiledi. Vahiy kitabının 2. ve 3. bölümlerinde hitap edilen kiliseler belli ki bu sırada Pavlos'un bu hizmeti aracılığıyla kurulmuştu. Ülkemizdeki bu tarihi yerleri gördükten ve orada yapılan kazılar hakkında birçok yazı okuduktan sonra müjdenin şimdiye kadar en büyük hizmetinin ülkemizde gerçekleştirildiğine içtenlikle inanıyorum. O zamanlarda, o dönemlerde orada milyonlarca insan yaşıyordu. Roma İmparatorluğu'nun merkeziydi. Yunan kültürü artık Yunanistan'da değil, Türkiye'nin batı kıyılarının her tarafındaydı. Ve Efes en önde gelen kentti. Efes hem büyük bir kültür merkezi hem de büyük bir dini merkeziydi. İklim güzeldi ve ziyaret etmek için harikulade bir yerdi. Roma imparatorları tatil için bu bölgeye gelirlerdi. Müjde en büyük girişini burada, yani Anadolu'da, özellikle Ege kıyılarında yapmıştı. Efes, Anadolu'nun ve büyük bir olasılıkla Roma İmparatorluğu'nun doğu bölümünün en önemli kentiydi. Roma'dan sonra ikinci en önemli kentti. Şehir, İsa'dan önce 2000 yılında Hititliler tarafından kurulmuştu. İsa'dan önce 1000 yılında Yunanlılar gelene dek bir doğu kenti, bir Asya kentiydi. Burada doğu ve batının bir karışımı bulunuyordu. Kipling'in "Doğu doğudur ve batı batıdır ve ikisi hiçbir zaman bir araya gelmeyecektir" sözleri Efes'e uymuyordu. 2500 yıl süren bu uzun zaman boyunca Efes dünyanın en önemli kentlerinden biriydi. Şimdi doldurulmuş olan bir limanı vardı. Artık limanı yoktur. Hatta günümüzde denizden aşağı yukarı 10 kilometre kadar uzaklıktadır. Pavlos oraya gittiğinde beyaz mermerden yapılmış o güzel yola kadar gemiyle gitmişti. Çok geniş bir caddeydi ve onun yapımında kullanılan mermer Piryon Dağı'ndan getirilmişti. Efes'teki Artemis Tapınağı eski dünyanın 7 harikasından biriydi. İsa'dan önce 560-550 yılları arasında Lidya Kralı Kroisos tarafından İyon düzenine göre yapıldı. Artemis Tapınağı yapılan en büyük Yunan tapınağıydı. Ölçüleri 55-10 x 115 metreydi. Deriler ve kömürden yapılmış yapay bir temelin üzerinde olduğundan depremlerden etkilenmiyordu. Efesli vatandaşların sanatı ve zenginliği süslenmesine katkıda bulunmuştu. 127 tane çok zarif sütunu vardı. Bunlardan bazıları çok süslü bir şekilde oyulmuş ve boyanmıştı. Büyük İskender'in bir yıldırım yollamasını resmeden İskenderiyeli Apelles'in çizdiği eser gibi sanat eserleri içeriyordu. Atina Akropolisi üzerinde kurulan Parthenon Tapınağı'ndan 4 kat daha büyüktü ama ona çok benzerdi. Bu güzel tapınağın içerisinde kaba Artemis putu vardı. Bu Yunan mitolojisindeki güzel Diana değildi. Oriental aslında Anadolulu bereket tanrıçası kavramıydı. Ay tanrıçası değil, birçok memesi olan, tahtadan bir put olan bereket tanrıçasıydı. Bu tapınağın gölgesinde her tür büyük ahlaksızlık yapılıyordu. Tapınağın gümüşten modellerinin yapım ve satımı büyük bir ticaret oluşturuyordu. Antik yazarlar bunlardan sık sık söz etmişlerdir. Efes'e gidip de böyle bir hatıra almadan dönen turist yok gibiydi. Ve bu iş sanatçılara epey para getiriyordu. Paulus'un geldiği kent işte böyle bir kentti. Önce sinagoga gitmiş ve 3 ay boyunca cesur bir şekilde konuşmuştu. Bundan sonra Tiranus okuluna gitmiş ve orada 2 yıl kalmıştı. Bu durum 2 yıl sürdü. Sonunda Yahudi olsun, Grek olsun, Asya ilinde yaşayan herkes Rabbin sözünü işitti. Bu büyük bir olasılıkla Paulus'un müjdecilik işinde en başarılı dönemdi. Efes'i kendisi için büyük bir fırsat olarak gördü ve burada başka her yerde olduğundan daha uzun bir süre kaldı. Efes halkı Paulus'tan başka her halkın olduğundan daha çok miktarda kutsal kitap öğretisi dinledi. Kendilerine bu mektupta yer alan derin gerçekleri yazabilmesinin nedeni de budur. Paulus Korintoslulara şöyle yazmıştır: "Ama Pentekost gününe dek Efes'te kalacağım. Çünkü burada büyük ve etkili işler yapmak için bana bir kapı açıldı. Ne var ki bana karşı koyanlar çoktur." Paulus'un vaazları gümüşçülerin işini engellediğinden şehirde bir ayaklanma oldu. Paulus, diri Tanrı'nın müjdesini ve İsa Mesih aracılığıyla yaşamı vaaz ediyordu. Tanrı onu Harkule'de bir şekilde korudu ve bu da ona yoluna devam etmesi için cesaret verdi. Paulus, Efes'teki bu kiliseyi seviyordu. Efeslilerle son toplantısı duygu dolu bir veda konuşmasıydı. Çok sayıda kişi Mesih'e iman etti. Bence müjde burada başka her yerde ve dünya tarihinin herhangi bir zamanında olduğundan daha fazla etkindi. Ben Efes Kilisesi'nin ruhsal bakımdan en yüksek kilise olduğuna inanıyorum. O putperest kentte bu mektubu anlayan insanların olması benim için hayret verici bir şeydir. Eğer bu kişiler bu mektubu anlayacak kapasitede olmasalar, Paulus onlara bu mektubu yazmazdı. Dahası, Vahiy kitabında Efes'i, Anadolu'daki 7 kiliseden ilki ve kilisenin tarihinin tamamının verildiği kilise olarak görüyoruz. Efes çok iyi bir kiliseydi ve en yüksek ruhsal düzeye sahip bir kiliseydi. Günümüzde sizler ve ben, Tanrı'nın ruhunun bu Efesli imanlılarda oluşturduğu yüksek ruhsal düzeyi düşünemeyiz bile. Rab İsa'nın kişiliğini çok seviyorlardı ve ona çekilmişlerdi. Birçok yıldır vaizim ve kiliselerimizde hizmet yapmayı çok seviyorum ancak günümüzde bizlerin Mesih'in kişiliğinden çok uzak olduğumuzu itiraf etmem gerekiyor. Programlar, kilise işi, kilisede bir rütbe gibi şeyleri o kadar çok seviyoruz ki Mesih'in kişiliğinden gitgide uzaklaşıyoruz ne yazık ki. Gerçekten önemli olan onu ne kadar sevdiğimizdir. Paulus, Efeslilere Mesih'in kiliseyi sevip kendini kilise için verdiğini söylemiştir. Bizler onun sevgisine karşılık veriyor muyuz? Bizler de onu öyle seviyor muyuz? Önce o beni sevdiği için onu seviyorum diyebiliyor muyuz? Bu Efesoslar mektubu bizleri Mesih'e çok yaklaştırmalıdır. Eleştirmenlerin kutsal kitapta anlaşılamayacağını söylediği iki kitap Efesoslar ve Vahiy'dir. Liberaller, Vahiy kitabını simgelerden oluşan bir kitap olduğunu ve onu kimsenin anlayamayacağını söyler. Liberalizm aynı zamanda Efeslilerin anlayabileceğimizden öte yüksek bir kitap olduğunu da söylerler. Kutsal kitabın matematik ve mantık olarak düzenlenebilecek iki kitabının Efesoslar ve Vahiy olduğunu söylemek istiyorum. Bu ikisinden daha mantıklı hiçbir kitap yoktur. Yıllar önce insanların kutsal kitabın içinde ne olduğunu bilmeden kutsal kitaba başından sonuna kadar inanıyorum demesinden bıkmıştım. Sadece dindar bir bildiride bulunuyorlardı. Kişi kutsal kitabın Tanrı sözü olduğuna gerçekten inanırsa onun ne dediğini öğrenmeye çalışacaktır. Öğrenmek zorundadır. Bu yöntemler genç nesille nasıl iletişime geçileceği ve kiliseyi nasıl daha iyi organize edebileceğimiz yutturmacasından kurtulup kitapta neler olduğunu iyice öğrenmeliyiz. Tanrı'nın düşüncelerini, Tanrı'nın sözlerini, Tanrı'nın bizlere ne söylemek istediğini bilmek istiyorsak kitapta neler olacağını öğrenmeliyiz dostum. Öğrendiklerimiz ise kendi iman hayatımızda kullanmalıyız. Yani Tanrı sözünü okumalı, öğrenmeli ve öğrendiklerimizi hayatımızda işlerliğe koymalı, onları şahsen yaşamalıyız. Evet, Efesliler ve Vahiy kitabı matematiksel ve mantıklıdır. Paulus Efeslilerde ve Yuhanna Vahiy kitabında mantıklıdır. Yuhanna'ya gördüğü var olan ve var olacak şeyleri yazması söylenmişti. Ancak açık bir üçe ayrılma bulunmaktadır. Ve kitap yedilere göre düzenlenmiştir. Bundan daha iyi bir şey bulamazdınız. Efeslilere mektup çok mantıklıdır. 6 bölümden ilk üçü kilisenin göksel çağrısı hakkında ve doktrinseldir. Son 3 bölümü kilisenin yeryüzündeki davranışları hakkında ve çok pratiktir. Anlamanız gerekiyor ki kilisenin bir başı vardır. Kilisenin başı Mesih'tir ve Mesih cennettedir. Bizler onunla özdeşleştik. Ama kilisenin ayakları burada yeryüzündedir. Paulus, değerli dostum, bizleri göksel yerlerde oturmaya bırakmaz. Aldığınız çağrıya yaraşır biçimde yaşayın der. Yani Mesih imanlısı olarak göksel yerlerde oturup Mesih'te olan konumumuzla övünmek güzel bir şeydir. Ama lütfen yükseklerde sandalyenizden kalkın ve yürümeye başlayın. Paulus'un zamanında inanlıların Roma dünyasındaki putperest bir toplumda yaşadıklarını hatırlamalıyız. Birinci yarı doktrinsel, ikinci yarı pratiktir. Bu da kutsal kitabı gayet mantıklı bir şekilde bölmüştür. Her ikisine de ihtiyacımız vardır. Sadece ilk üç bölümde yaşamamız gerekiyor. Bunlar harikadır. Ama mesajın buraya, yaşadığımız yere gelmesi, bize bulunduğumuz yerde hitap etmesi gerekir. Doktrinsel bölümde çok mantıklıdır. Birinci bölümde kilise bir bedendir. İkinci bölümde kilise bir tapınaktır. Üçüncü bölümde kilise bir gizdir. Pratik bölüme geçtiğimizde dördüncü bölümde kilisenin yeni bir adam olduğunu görüyoruz. Kilisenin dünyada yeni bir şeyi sergilemesi gerekiyor. Dünyada yeni bir insan olarak yaşaması gerekiyor. Beşinci bölümde kilise bir gelindir. Günümüzde kilisenin gelin olduğunu düşünmeyin. Günümüzde kilise gelin değildir. Paulus 2. Korintoslar 11:2'de sizler için tanrısal bir kıskançlık duyuyorum. Çünkü sizleri el değmemiş bir kız gibi tek bir ere Mesih'e sunmak üzere nişanladım demiştir. Sizleri bugün Mesih'e nişanlıyorum ve bir gün kilise onun gelini olacaktır demektedir. 6. bölümde kilise bir askerdir. Bu ana hatları verdiğimi duyan şakacı biri bu ilginç dedi. Kilise gelin olacak ve kilise bir askerdir diyorsunuz. Dünyadaki evliliklerin birçoğunda evleniyorlar ve savaş başlıyor. Paulus tabii ki bunu demek istememişti. Gayet pratik şeylerden söz ediyor. Kilise bir askerdir ve savaşılacak bir düşman vardır. Bu iblistir, şeytandır. Bu dünyada devam eden bir savaş vardır. Boru çalınmıştır. Bugün Tanrı için ayağa kalkmalıyız. Şeytana ve onun kötülüklerine karşı savaşılması gerekir.